6. ayrım, sayfa 47. Karanlık Nehir, Leslie Wolfe. Kirsten onun talimatlarını sessizce takip ederek söyleyecek söz bulmaya çalıştı. Nezaket hayatında nadir görülen bir olaydı. Gözyaşlarıyla mücadele ederek kemerini bağladı. Sonra ellerini klimanın deliklerine yaklaştırarak ısıttı. Kadın bir dişli gıcırdatma sesiyle kamyonu harekete geçirdi. Motor hız kazanmaya çalışırken kükrüyordu. "Bu yaşlı düldül eskisi kadar güçlü değil," dedi lekeli dişleriyle hızlı bir şekilde gülümseyerek. "Ben Hazel, senin adın ne?" Kirsten bocaladı, panik boğazına kadar yükselmişti. Hazel güldü ama sesinde alaydan eser yoktu, aksine hüzün ve anlayış vardı. "Bir şeyler uydur tatlım, sana benden bir öğüt, tamam mı? Küçük beyaz bir yalan söylemekte utanılacak bir şey yoktur." "Şey Kirsten," diye mırıldandı kendi adını kekeleyerek, ama kadın nezaketiyle onun dürüstlüğünü hak ediyordu. "Peki nereye gidiyorsun Kirsten?" "Kaliforniya," diye yanıtladı biraz daha kendinden emin bir sesle. "San Francisco, eğer beni oraya kadar götürebilirsen." Hazel tekrar güldü. "Senin gibi görünen birisinin Hollywood'a gideceğini sanırdım." Gülümsemesi bir iç çekişe dönüştü. Büyük göğsü onunla birlikte inip kalktı. "Seni Kaliforniya sınırına kadar götürebilirim ama orada durmam gerekiyor. Teslim noktam orası," diye ekledi. Uzun yıllar boyunca Ford logosunun yapışık olduğu, eskidiği ve renginin solduğu direksiyon simidinin ortasına iki kez hafifçe vurarak. "Caldwell çiftlikleri." "Teşekkür ederim," diye yanıtladı Kirsten. Midesi guruldadı ve Kirsten öne eğilerek çıkardığı sesleri saklamaya çalıştı. Hazel ona hızlıca baktı ama başka bir şey söylemedi. Bir sonraki çıkışa geldiğinde flaşörlerini açtı ve yan yola geçti. Panik olan Kirsten koltuğunda kıpırdandı. "Nereye gidiyoruz?"
"Benzin almaya," diye yanıtladı Hazel. "Lanet olası düldül onsuz yürümez."
Göz kırptı ve kısa bir süre sonra kendi şakasına yürekten güldü. Hazel yakıt alırken Kirsten kamyonun yanında bekleyip pompadaki sayıların hızla değişmesini izledi ve geçen arabalara ihtiyatla baktı. Amcasının devriye arabasının flaşörler ve sirenlerle hızla yaklaşmasından, onu kendi arabasına alıp gerisin geri aynı cehenneme götürmesinden korkuyordu. Hazel benzin almayı bitirdikten sonra Kirsten'i tuvaleti kullanması için içeri davet etti. Memnuniyetle kabul etti ve orada elinden geldiğince az zaman içerisinde yüzünü ve ellerini iyice yıkadı. Yağmur suyu ve kir kokusu hala üzerindeydi. Dışarı çıktığında Hazel'ı hamburgercinin önündeki küçük bir masada otururken buldu. Önünde cheeseburger ve patates kızartması dolu iki tepsi vardı. Kızarmış domuz pastırması ve erimiş kaşar kokusu boş midesine bir hançer gibi saplanıyordu.
"Benim için mi?" diye sordu. Gözleri şaşkınlıkla açılarak boş koltuğun önündeki tepsiyi işaret ederek.
Hazel hamburgerinden bir ısırık alarak onu el hareketiyle oturmaya davet etti. Yüksek sesle çiğnedi sonra "Burada başka kimseyi göremiyorum," dedi. Şimdiye kadar yediği en lezzetli yemek olmalıydı. Aldığı her lokma ağzını ızgara dana eti ve eritilmiş peynir suyuyla dolduruyordu. Patatesler tam kıvamındaydı. Dışları çıtır çıtırdı ve içleri yumuşaktı. Isırdıkça koku burun deliklerini dolduruyordu. O kadar çabuk yemişti ki tadını çıkarmak için daha fazla zaman ayırmadığına pişman oldu. Parmağının ucuyla tabaktan düşen susam tanelerini aldı ve en küçük patates kızartması artıklarını bile ağzına tıktı.
"Teşekkür ederim," dedi.
Hazel'a kısaca baktıktan sonra kadının gözlerinin şiştiğini görmesinden korkarak bakışlarını kaçırdı.
"Rica ederim tatlım," diye yanıtladı Hazel sessizce. "Fazla bir şey değil ama bir şeyler yemenin hoşuna gideceğini düşündüm."
Ellerini bir kağıt peçeteye sildi, sonra parmaklarını seyrelmiş ağarmış saçlarından geçirdi ve ayağa kalktı. "Yola çıkmaya hazır mısın?"
"Evet," diye yanıtladı Kirsten coşkuyla.
Birkaç mil sessizce gittiler. Kirsten uyanık kalmak için savaştı, ısıtmalı kabinin rahatlığıyla San Francisco'ya vardığında ne yapacağını düşünmek sırasında kalmıştı. Orada hiç bulunmamıştı. Nereye gidecekti? Neredeyse Hazel'a soracaktı. Ama sanki kadına baskı yapıyormuş gibi geliyordu. Hayatı Hazel'ın sorunu değildi.
Evden ayrılmada ne sebep oldu tatlım? Peki San Fran'a vardığında ne yapacaksın? Orada birini tanıyor musun diye sordu kadın aklını okumuş gibi.
Kirsten koltuğunda kıpırdandı ve Hazel'a hızlı, panik dolu bir bakış attı. Hazel her zamanki gibi nazik ve anlayışlı sesiyle
''Dinle, seni polise ihbar etmek yerine kamyonu alarak kanunları çiğnediğime oldukça eminim.'' dedi. ''15 yaşından daha fazla olamazsın. Bunu neden yaptığımı bilmek ister misin?''
Kirsten cevap vermedi, kadına sadece baktı, devam etmesini bekledi. Endişe göğsünü mengene gibi sıkıştırıyordu.
''Ben de eskiden senin gibiydim.'' dedi sonunda. Parçalanmış bir aileden kaçan, kendi başıma sarhoş olan annem ve yanımda olmayan babamla yaşamaktan daha iyisini yapabileceğimi düşünen biri.
Pencereyi indirdi ve bir sigara yaktı. Keskin bir şekilde içine çekti ve bir an içinde tuttu. Ve kendim için en iyisini yapmışım.
Kirsten'in dizini okşadı. Kendine iyilik yaptım, bunu göreceksin. Kimsenin seni itip kalkmasına izin verme ve vücudunu ucuza satma.
Kirsten'in yanakları alev aldı. Bakışlarını indirip bir süre ayakkabılarındaki çamura baktı. Vücudunu bir ucubeye satmak için evden kaçmamıştı. Bir yabancının ona dokunması düşüncesi o kadar ürkütücüydü ki kabustan kurtulmak istercesine başını salladı. Gözlerini sımsıkı kapadı. Zihninden görüntüleri, şişman herifin ellerinin onun üzerinde olduğu, zayıf pisliğin onu yemek masasında sırt üstü tuttuğu, adamın sakalının yakıcı dokunuşunun, sümüksü dilinin karnında bıraktığı izin yaralayıcı anılarını uzaklaştırdı. Bütün o görüntüleri unutmak istedi ama kendine bu yüzden kaçtığını hatırlattı. Böyle bir şey bir daha olmayacaktı, asla. Gözlerini açıp güneş ışığının anıları dağıtmasına izin verdiğinde Hazel'ın endişeli bakışıyla karşılaştı.
Kadın hızla başını çevirip yola baktı.
''Sana nereye gittiğimi söylemiş miydim tatlım?'' diye sordu. Sigarasından bir ciğer dolusu duman daha çekerek izmaritini açık pencereden dışarı fırlattı.
''Caldwell için çiftlik ekipmanı taşıyorum. Onları duymuş muydun?''
''Hayır.'' diye yanıtladı Kirsten.
Kamyonun kabininde kalan dumanı elinin bir hareketiyle dağıttı. ''Onlar büyük bir çiftlik.'' diye devam etti peralayarak. ''Kaliforniya'ya geçer geçmez onların topraklarını göreceksin. Otoyolun her iki tarafında kilometrelerce uzanıyor.''
Kirsten pencereden dışarı baktı ve Hazel'ın çiftlik, Caldwell'ler ve satılık veya kiralık tarım ekipmanları hakkındaki hikayelerini ilgisizce dinledi. Çok geçmeden yolun kenarına bırakılacak ve yine yalnız kalacaktı. Üç çiçekle süslenmiş, mavi üzerine bitişik el yazısı harflerle yazılmış, Kaliforniya'ya hoş geldiniz tabelasını neredeyse kaçırıyordu.
Emin olamıyordu. Hazel saatte 100 kilometre ile gidiyordu ve Kirsten sormaya cesaret edemedi, önemli değildi. Ama çok geçmeden Hazel yavaşlayarak yolun kenarına çekmeye başladı.
''Burası senin ineceğin yer tatlım.'' dedi Hazel tüm vücuduna bir korku dalgası yayarak.
Yan rampadan büyük bir çıkışa giden yan yolu işaret etti.
''Burada otoyolda şansın yan yoldan çok daha yüksek olacaktır.''
İki eliyle birden Kirsten'in elini sıktı. ''Sana iyi şanslar diliyorum.''
Kadına teşekkür etti ve arabadan indi. Tekrar vitese geçip şehirde dönen, sonra da rampadan çıkıp çiftliğin kapısından geçerek gözden kaybolan kamyonu izledi. Ceketini giyip fermuarını sonuna kadar çekti. Hava berraktı ve rüzgar kuzeyden esiyordu. Otoyol boyunca hızını arttırıyor gibiydi. Ellerini ceplerine soktu ve sol cebinde yabancı bir şey hissetti. Elini çektiğinde avucunda 5 buruşluk $20 banknot ve bir not vardı. Hazel'ın adının altında bir telefon numarası ve birkaç kelime vardı. ''Kaçmayı bırakman gerektiği zaman için.'' Gözyaşlarını silerek birinin duracağını umarak eli havada yürümeye başladı. Bir açık kasa kamyon yüksek hızla yanından geçerken yüksek sesle korna çalarak ona küçük çakıllar fırlattı ve onu tozla kapladı.
Şaşırmış bir şekilde etrafına bakmadan yana doğru birkaç hızlı adım attı. Ayağı gevşek çakılda kaydı ve bileği burkuldu. Çığlık attı ve derin bir hendeğe yuvarlandı. Korkulukların altından uzun otların içine yuvarlandı ve ancak bir kayaya çarparak durabildi. Bölüm 10. Yakın Akraba. Kay huzur evinin önüne geldiğinde öğleden sonra olmuştu. Ne tür bir tesise girmek üzere olduklarını görmek için bir kez bakmak yeterliydi. Yağmurdan lekelenmiş bir taş bloğun üzerinde paslı bitişik el yazısı harflerle Glen Valley huzur evi yazan tabela, mülkün durumu hakkında yalnızca ilk ipucuydu. Binanın pencereleri sisli gibiydi. Muhtemelen mekanın pencerelerinin temizlenmesi için ayrılan para kocaman bir sıfırdı. Boyası çatlamıştı ve dış cephe kaplama parçaları duvarlara zar zor yapışık duruyordu. İçeri girmeden önce kendini hazırladı ve Elliot'ın onun için açık tuttuğu kapının önünde bir süre tereddütle durdu. İçeride bekleyen kokular onu ürpertti ve annesinin kanserle son savaşının acı dolu anılarını geri getirdi. Dezenfektan hastalığı yenilen insan bedenlerinin, idrar ve dışkının ve buruk yanmış yiyeceklerin yaygın kokusunu örtmek için mücadele ediyordu. İçeri adım atan Elliot elinde şapkasıyla onu takip etti. Ön büroya yaklaşan Kay kimliğini gösterdi. Dar bir laboratuvar önlüğü giymiş iri yarı bir kadın onları gür kaşlarının altından ve dar alnından hoş olmayan bir bakışla karşıladı. Kay, Dedektif Sharp ve Dedektif Young, Bayan Harrelson ile konuşmak için geldik dedi. Kadın kimliğe baktı, sonra dudaklarını çarpık bir kıvrımla birbirine bastırdı, telefonu aldı ve dahili bir numarayı tuşladı. Birkaç dakika sonra uzun boylu zayıf bir hemşire Bayan Harrelson'ı eski püskü bir tekerlekli sandalyeyle yanlarına getirdi. Hemşire onları bir odaya kadar takip etmeleri için işaret etti ve ardından kapıyı kapattı. Tekerlekli sandalyedeki kadın dalgın görünüyordu. Boşluğa bakıyordu. Görünüşe göre onların varlığından habersizdi. Teni solgun ve kırışıktı. Sanki o korkunç yerde zaman havanın taze olduğu ve güneşin hala gökyüzünde parladığı dış dünyadan farklı bir hızla akıyordu. Dizleri ve omuzları elbisesinin içinde sivri çıkıntılar oluşturuyordu. 40 kilodan daha ağır olamazdı. Bayan Harrelson, 12-13 yıl önce felç geçirdi diye hemşire açıkladı. Hastasının duyup duymadığıyla hiç ilgilenmiyor gibiydi. Bazı bilişsel yeteneklerini koruyor ancak fazla bir şey beklemeyin. Sol tarafı felçli ve yardım almadan en temel işlerini bile yerine getiremiyor. Kay hemşireye bakarken Elliot'ın haklı olarak kaşlarını çattığını fark etti. Bakımı altındaki kadın ailesini kaybettiğinde yaşama isteğinin her zerresini kaybetmişti ve biraz dikkate alınmayı hak ediyordu. Glen Valley huzur evinin sarı koridorları uzun zamandır hoşgörülü, duyarlı bir hemşire görmemiş gibiydi. Kay teşekkür ederim diye yanıtladı. Konuşurken dişlerini gıcırdatmamaya çalışsa da sert sesi öfkesini ele veriyordu. Bundan sonrasını bize bırakabilirsiniz. Hemşirenin odadan çıkmasını bekledi. Elbette kadın dinlemeyi ve hastasıyla ilgili güzel dedikodular yapmayı çok isterdi. Huzur evine her gün bir polis ziyaret etmiyordu. Özür dilerim dedi hemşire soğuk bir sesle. Onu sizinle yalnız bırakamam. Tıbbi ihtiyaçları olabilir. Ben bir tıp doktoruyum diye yanıtladı Kay. İhtiyacımız olursa sizi çağırırız. Dudakları büzülen ve çenesi öne çıkaran hemşire odadan çıktı. Kapıyı arkasından gerekenden biraz daha yüksek sesle kapattı. Kapı kapanır kapanmaz Kay, Shelley Harrelson'ın sandalyesinin önüne çömeldi ve kadının sağ eline dokundu. Bayan Harrelson, kadının kaybolmuş bakışları kısa bir an için ona odaklandı, sonra yine dikkati dağıldı. Bayan Harrelson, ben Dedektif Kay Sharp. Ve bu da meslektaşım Dedektif Elliot Young. Sizinle Rose hakkında konuşmak için buradayız. Kızının adını duyar duymaz Shelley'nin göz kapakları hızla titredi. Birkaç kez kırpıştı ve sonra bakışları Kay'e odaklandı. Kızım mı diye sordu. Onu buldunuz mu? Kadın beklenmedik şekilde güçlü bir tutuşla ince titreyen parmaklarıyla Kay'in elini tuttu. Kay bir an için gözlerini kapadı ve ciğerlerini havayla doldurdu. Kadına pekala ölümcül bir darbe olabilecek bir şeyi vermeye hazırlanıyordu. Onun yerine çekip gitmeli miydi? Ama Shelley, kızının ölüm haberini o korkunç yerin loş koridorlarında, o korkunç hemşire gibi birinden duyarsa çok daha kötü olurdu. Shelley'e tekrar baktığında kadının erken yaşlanmış yüzünden bir damla yaş süzülüyordu. Kay cevap veremeden Shelley konuşmaya başladı. Söze ilk girdiğinde başta bocaladı, gelecek olan üzüntüyle boğuluyor gibiydi.
"Shelley, neden burada olduğunuzu biliyorum," dedi.
Konuşurken gözlerini Kay'in gözlerine dikmiş durumdaydı.
"Hep polislerin kapıma geleceği günü hayal ettim."
Bir an duraksadı, bakışlarını yere indirdi.
"Ama böyle değil, sizin gibi değil. Buraya söylemeye geldiğiniz şeyi söylemekten korkar şekilde değil."
Zorlukla yutkundu, konuşmakta güçlük çekti, sözleri zar zor anlaşılıyordu. Felçli olması düşündüklerini dile getirmesini zorlaştırıyordu. "Çok üzgünüm," diye fısıldadı Kay. "Nasıl hissettiğinizi anlamam mümkün değil. Keşke yapabileceğim bir şey olsaydı."
"Shelley, bu kaçırıldıktan sonra her gece beni uyanık tutan kabusu," diye fısıldadı. "Bu sizin gibi polislerin bana bebeğimi yitirdiğimi söylemesi."
Kapalı gözlerinden birbiri ardına düşen yaşlar elbisesini ıslattı.
"Yakında ona katılacağım ve tekrar birlikte olacağız."
"Bayan Harrelson," diye sordu Kay nazikçe, "bize o gece ne olduğunu anlatabilir misiniz?" Kadının ağzının sağ tarafı bir gülümsemenin başlangıcıyla titreşti.
"Eskiden kabuslar görürdü benim tatlı küçük Rose'um. Canavarların pencereye vurup içeri girmeye çalıştıklarını söyleyip dururdu. Yüzlerini gördüğüne ama sadece 3 yaşındaydı.
Sesi alçaldı, üzüntüyle yutkundu.
"Ona inanmadık."
Kay ve Elliot hızlıca bakıştılar. Bu bilginin herhangi bir ilgisi olup olmadığını merak etti. Küçük kız penceresinin dışında olağan dışı bir şey olduğunu fark etmiş miydi? Yoksa hayatının yanlış bir yöne gideceğinin farkında olmadan mışıl mışıl uyuyor muydu?
"Belki de haklıydı. Bebeğimi dinlemeliydim. Şimdi asla bilemeyeceğim," diye devam etti Shelley.
Sesi parçalanıyordu. Acıyla yüklü sözleri ağır ağır dudaklarından dökülüyordu. Elroy rüzgarlı havada pencere camlarına çarpan akça ağaç dalları olduğunu düşündü. Onları elektrikli testereyle budadı. Cama perde de astım. Ama yine de iyi olduğundan emin olmak için gece boyunca en az 2 kez onu kontrol etmeye başladık. Konuşmayı bıraktı ve elini Kay'in elinden çekti ve sanki orada sıkışan düğümü gevşetmek ister gibi boğazına götürdü.
"O gece onu kontrol etmeye gittiğimde yoktu. Pencere bıraktığım gibi sadece 1 santim açıktı. Yazdı. Sineklik yerindeydi, delik yoktu. Rüzgar perdeleri biraz hareket ettiriyordu."
Bir an duraksadı, başı öne eğikti.
"Gördüğüm her şey buydu. Sanki bir anda ortadan kaybolmuştu."
Shelley başını kaldırdı ama gözleri gözyaşlarının arasından boşluğa bakıyordu. Kay yavaşça onun omzuna dokunarak ayağa kalktı.
"Teşekkürler Bayan Harrelson. Eğer hatırladınız başka..." "Bebeğim nasıl öldü?" diye sordu, sesi zar zor duyulan bir fısıltı gibi çıkmıştı.
Kay bir an tereddüt etti. "Sizi temin ederim ki çabuk ve acısız olmuş." Shelley'nin tekerlekli sandalyesinin önüne çömeldi, gözlerinin içine baktı. "Ve size söz veriyorum, kızınızın katilini yakalayacağız. Ona bunu ödeteceğiz." 6. ayrımın sonu. Sayfa 55.